Habercilerin İşleri 19. bölüme geldik. Pavlos'un 3. haber gezisi bir önceki bölümün 23. ayetinde Pavlos'un Antakya'dan ayrılmasıyla başlamıştı. Bu bölümde Pavlos'un 1. ve 2. haber gezilerinde gittiği yerlere yeniden uğradığını görüyoruz. Sonra Pavlos Efes'e gelerek 2 yıl süreyle her gün Tiranus okulunda konuşmalar yapacaktı. Pavlos burada bazı mucizeler yapıyor. Bu da sonuçta Dimitrius'un önderliğindeki kuyumcuların Pavlos'a karşı ayaklanmalarına yol açıyor. Bu ayaklanma onlara bu tür taşkınlıklar yapmayıp yasal yollara başvurmalarını öğütleyen kent görevlisinin girişimiyle yatıştırılıyor. Apollos Korintos'tayken Pavlos iç Anadolu'yu dolaşarak Efesos'a geldi ve orada bazı öğrencilere rastladı. Kendilerine siz iman ettiğinizde kutsal ruhu aldınız mı diye sordu. Onlar hayır dediler. Biz kutsal ruhun varlığını bile duymuş değiliz diyor 19. bölümün 1 ve 2. ayetleri. Anımsayacaksınız, Pavlos 2. haber gezisinden dönüşte Efesos'a uğramış ve oradakilere Rab dilerse tekrar geri geleceğini söylemişti. Pavlos Efesos'ta daha önce bulunmamış ve orada herhangi bir ruhsal hizmet yapmamıştı. Pavlos şimdi Efesos'a geliyorduysa da oraya kendisinden önce o büyük vaiz olan Apollos gelmişti. Yine anımsayacaksınız, Apollos kendisine Akilla ve Priskilla tarafından anlatılana değin İsa Mesih'in ölümü ve ölümden dirilişi konularında hiçbir şey bilmiyordu. O sadece bildiği kadarını vaftizci Yahya'nın tanıttığı vaftizi vaaz etmekteydi. Bu nedenle Apollos'un bu çalışmaları sonucunda insanlar sadece Yahya'nın vaftisine kadar olan gelişmeleri öğrenmişti. Kutsal ruhu ise hiç duymamışlardı. Bu bize neyi gösteriyor? Sağlıklı ve doğru bilginin gerekliliğini. Pavlos onların bu durumunu hemen fark etmişti. Pavlos onlara iman ettiğinizde kutsal ruhu aldınız mı diye sordu. Burada söylenmek istenen şey çok belirgindir. İman ettikleri zaman kutsal ruhu almışlar mıydı? Onlar kutsal ruh diye bir şeyin var olduğunu bile duymamışlardı. Sadece Yahya peygamberin öğretişlerini duymuşlar. Ondan sonraki İsa'nın hizmetlerini, ölümünü, dirilişini, göğe alınışını onlara daha hiç kimse anlatmamıştı. Bu nedenle ne Rabbi Sayı ne de Pentekost günü gönderilen kutsal ruhu biliyorlardı. Pavlos öyleyse nasıl vaftiz edildiniz diye sordu. Yahya'nın vaftisiyle diye karşılık verdiler. Gördüğümüz gibi bu insanlar vaftiz olmuşlardı ama henüz kurtulmuş değillerdi. Kurtulmadıkları için de kutsal ruhu almamışlardı. İsa Mesih'e iman eder etmez kutsal ruh tarafından yeniden doğuyorsunuz. Tanrı'nın ruhu içinizde yaşamaya başlıyor. Tanrı'nın kutsal ruhuyla mühürleniyorsunuz ve Tanrı'nın ruhu aracılığıyla imanlılar topluluğuna vaftiz ediliyorsunuz. Bu ruhsal şeylerin hepsi siz değerli dostum İsa Mesih'e iman ettiğiniz anda gerçekleşiyor. Pavlos bu insanların yaşamlarında bu tür şeylerin henüz gerçekleşmemiş olduğunu hemen anlamıştı. Bu nedenle şimdi onlara kurtulmaları için Rab İsa Mesih'e iman etmeleri gerektiğini söylüyordu. Pavlos'un söylediklerine kulak veren birçoğu o gün Rab İsa Mesih'e iman etti. Pavlos, Yahya'nın uyguladığı vaftiz günahtan dönüşle ilgili vaftizdi dedi. Yahya kendisinden sonra gelecek kişiye yani İsa'ya iman etmenin gereğini halka bildirdi. Bunu duyunca Rab İsa'nın adına vaftiz edildiler diyor 4 ve 5. ayetlerde. Yahya'nın duyurduğu ve yaptığı vaftiz tövbe vaftisiydi. Bu vaftiz insanları Rab İsa Mesih'in gelişine hazırlıyordu. Buradaki insanlar şimdi ilk kez Mesih'e geliyor ve ilk kez kurtuluyorlardı. Onlar Apollos'un hizmet sunduğu dönemlerde de kurtulmuş değillerdi. Çünkü Apollos da onlara vaaz ettiği zaman Mesih'le ilgili herhangi bir bilgiye sahip değillerdi. Bazı insanlar bu ayetleri, bu insanların kurtulmuş oldukları ve sonra Pavlos geldikten sonra kutsal ruhu aldıkları anlamında yorumluyorlar. Ama gördüğümüz gibi böyle bir yorum gerçeği yansıtmıyor. Pavlos ellerini üstlerine koyunca kutsal ruh onlara geldi ve dillerle konuşarak peygamberlik ettiler. Bu adamlar yaklaşık 12 kişiydi diyor Haberciler İşleri 19, 6 ve 7. ayetlerde. Bu insanlar şimdi İncil'i başka dillerde, insanların anlayabileceği başka dillerde konuşabiliyordu. Efesos, Roma İmparatorluğu'nun birçok dillerin konuşulduğu kentlerden biriydi. Pentekost gününde Yeruşalim'de nasıl birçok dil birden konuşuluyorduysa, Efesos'ta da insanlar böylesine çok farklı dillerde konuşuyorlardı. Doğu ile Batı, Efesos'un sahillerinde buluşuyordu. Efesos o günlerin en önemli kentiydi. İman eden bu insanlar şimdi kurtuluş haberini kentte yaşayan her insana kendi dillerinde anlatabileceklerdi. Dikkat ederseniz orada bulunanların sayısı 12 kişiydi. Efesos'taki müjde duyurma hizmetinin başlangıcı böyle olmuştu. Pavlos'un Korintos kentinde verdiği ruhsal hizmet çok büyüktü ama Efesos'taki hizmet çok daha küçük olacaktı. Habercilerin İşleri 19, 8 ve 9'da şöyle okuyoruz. Havra'ya giren Pavlos cesaretle konuşmaya başladı. 3 ay boyunca oradakilerle tartışıp durdu. Onları Tanrı'nın egemenliği konusunda ikna etmeye çalıştı. Ne var ki bazıları sert bir tutum takınıp ikna olmamakta direndiler ve İsa'nın yolunu halkın önünde kötülemeye başladılar. Bunun üzerine Pavlos onlardan ayrıldı. Öğrencilerini de alıp götürdü ve Tiranus'un dershanesinde her gün tartışmalarını sürdürdü. Bu durum 2 yıl sürdü. Sonunda Yahudi olsun, Grek olsun, Asya elinde yaşayan herkes Rabbin sözünü işitti. Habercilerin İşleri 19, 8 ve 10. ayetler. Pavlos sinagogdan ayrılmak zorunda kalmıştı. Çünkü kendisine karşı duranların sayısı çoktu. Bu nedenle çalışmalarını Tiranos'un dershanesine kaydıran Pavlos orada her gün halka konuşuyordu. Neydi bu Tiranos'un toplantı salonu ya da dershanesi denen yer? Burası özellikle Efesos'ta yaşayan insanlar için kurulmuş özel bir okuldu. Bunların genellikle öğle saatlerinde 3 saat süren bir dinlenme zamanları vardı. Bazı araştırmacılara göre 11-16 aralarında bu okul dinlenmeye çekilirdi. Öyle sanıyorum ki Pavlos orada bir yer kiralamıştı ve öğle saatlerinde oraya gelen insanlara Tanrı sözünü duyuruyordu. Pavlos'un buradaki çalışmaları 2 yıl kadar sürdü. Bunun sonucunda Asya bölgesinde yaşayanların tümü hem Yahudiler hem de Yunanlılar Tanrı sözünü duydular. Korintos'taki inanlılar Pavlos'tan kendilerini ziyarete gelmesini istediklerinde onlara yanıt olarak şunları yazıyordu. Şu ara ayaküstü uğramak istemiyorum size. Çünkü Rab izin verirse bir süre aranızda kalmayı umuyorum. Ama Pentekos'a kadar Efesos'ta kalacağım. Çünkü önümde etkin bir biçimde çalışabileceğim geniş bir kapı açıldı. Buna karşı direnen de çok. 2 yıl boyunca sevinç getirici haber öylesine çok duyurulmuştu ki, bunun sonucunda ön Asya'da yaşayıp da bu haberi duymayan hiç kimse kalmamıştı. Sanımca ön Asya'daki 7 kilise haberci Pavlos'un bu dönemde Efesos'ta verdiği vaazlarının sonucunda ortaya çıkmıştı. Herhalde Pavlos'un bu bölgede yaptığı çalışmalar onun hayatındaki en yoğun ve en bereketli çalışmaları olmuştu. Tanrı Pavlos'un eliyle görülmemiş güçlü işler yaptı diyor Haberciler İşleri 19-11'de. Bu ayette güçlü işler terimi için kullanılan Grekçe sözcük dynamis sözcüğüdür ve dinamit sözcüğü de bu sözcükten gelmektedir. Bu dinamit sözcüğü güçlü, etkili işler anlamına gelir. Tanrı Pavlos'un eliyle özel, güçlü işler yapmaktaydı. Pavlos burada habercilere özgü armağanlarını kullanıyordu. Burası Atina'dan ya da diğer herhangi bir yerden çok daha büyük olan bir din merkeziydi. Büyük Artemis ya da diğer adıyla Diana Tapınağı bu kentteydi ve bu bağlamda sürdürülen ibadetlerin tümü şeytaniydi. Tanrı böylesine etkili bir muhalefete karşı durabilmesi için Pavlos'a bazı özel yetki ve güç vermişti. Öyle ki onun bedenine dokunmuş mendiller ya da peşkirler hastalara götürülünce rahatsızlıkları geçiyor, kötü ruhlar çıkıyordu diyor 12. ayette. Burada söz edilen mendiller, peşkirler neydi? Eskiden bunlar bir tür havlu gibiydi. Pavlos bunları çalışırken kullanırdı. Anımsayacak olursanız Pavlos bir çadırcıydı ve çalıştığı bölge de oldukça sıcaktı. Çalışırken terlediğinden bu bezleri terlerini silmede kullanıyordu. Bu nedenle de epey kirliydiler. Pavlos'un ter kokuları onların üzerine sinmiş ama buna rağmen insanlar onun bu ter kokulu kirli çamaşırlarını alıyorlar ve hastalıklarından şifa buluyorlardı. O dönemlerde, o bölgelerde bazı gizemci dinler vardı ki bunlar beyaz giysiler giyerler ve insanların giysilerinin temiz ve beyaz olması gerektiği üzerinde dururlardı. Her şey aynen böyle tertemiz ve bembeyaz olmalıydı. Öyle anlaşılıyor ki Tanrı bütün bu gibi şeyleri kınıyordu. Onun yerini kirli çamaşır ve giysiler alıyordu ve hasta insanlara şifa veriyordu. Burada Pavlos'a özel bir güç verilmiş olduğunu anlıyoruz. Bildiğim kadarıyla bugün de dahil olmak üzere bu tür şeylerin olduğu tek olay bu olaydır. Birinin eline bir mendil alıp da burada güç var demesi hemen hemen küfür etmek demektir. Pavlos'un mendili eski bir mendil parçasıydı. Tanrı bu bez parçasını o günün putperestlerini azarlamak için kullanmıştı. İnsanlar Pavlos'un bu eski ve kirli ter kokulu çamaşırlarını ellerine aldıklarında hastalıklar iyileştiriliyor, cinler kovuluyordu. Yahudiler arasında bazı gezici cin çıkaranlar kötü ruhlara tutulan kişiler üzerine Rab İsa'nın adını çağırmaya heveslendiler. Pavlos'un adını yaydığı İsa aracılığıyla size buyruk veriyorum diyorlardı. Sikeve adlı Yahudi bir başrahip vardı. Yedi oğlu da bu işi yapmaktaydı. Kötü ruh onlara şöyle yanıt verdi. İsa'yı biliyorum, Pavlos'u da tanıyorum. Siz kim oluyorsunuz? Habercilerin İşleri 19, 13, 15 ayetler arası. Bunlar Pavlos'un yaptığı şeyleri görünce kendileri de aynısını yapmak istemişlerdi. Bunun sonucunda çok ilginç bir olay ortaya çıkmıştı. Dikkat ederseniz bu insanlar kahindirler. Kahinler gerçekten bu tür şeylere kaptırmışlardı kendilerini. Burada tanımak sözcüğünün Grekçesi ginoskodur. Bu sözcük imanla tanımak anlamını vermez. Buna göre kötü ruhlar İsa'yı sadece bilgi aşamasında tanıyorlar. Onun kim olduğunu biliyorlar. Kendisinde kötü ruh bulunan adam onların üzerine sıçradı. Hepsini alt ederek onları darmadağın etti. Öyle ki o evden çırılçıplak ve yara bere içerisinde kaçtılar diyor Habercilerin İşleri 19, 16. ayette. Sikeva'nın oğullarının Pavlos'un yaptığı mucizeleri taklit etme çabası geri tepmişti. Bu geri tepme olayı onları öylesine rezil bir duruma getirmişti ki utançlarından herhalde yerin dibine girmişlerdi. Bu olay Efesos'ta yaşayan tüm Yahudilerce ve Yunanlılarca duyuldu. Hepsi korkuya kapıldı ve Rab İsa'nın adı yüceltildi diyor 17. ayette. Bu olayın yarattığı etkiyi herhalde görüyorsunuz. Bu olay Rab İsa'nın adının bu putperest kentin her yanına yayılmasına yol açmıştı. Efesos büyük bir kentti ve tüm kent bu haberlerle sarsılmıştı. Pavlos ile habercilerin gerçekleştirdikleri mucizeler bugün duyduğunuz türden mucizeler değildi. Bugün de bu mucizelerin olduğunu söylüyorlar. Özellikle de Afrika ve geri kalmış ülkelerde. Ama bunun Mesih'in işine hiçbir yararı olmadı ve olmayacaktır. Çünkü böyle bir yetki kardeşim kimseye verilmemiştir. Ama o dönemlerde habercilere, apostollara, elçiye özgü yetki ve güç habercilere verilmişti. İman edenlerin birçoğu gelip yaptıklarını açık açık söylediler, her işi olduğu gibi bildiriyorlardı. Büyücülükle uğraşanlardan büyük bir topluluk kitaplarını toplayıp herkesin gözü önünde yaktılar. Bunların değerini hesap ettiklerinde 50 bin parça gümüş tuttu. Habercilerin İşleri 19, 18 ve 19. ayetler. 50 bin parça gümüş. Bunun bugünkü değeri yaklaşık 15 bin dolar ediyor. Bütün bu kitaplar kentin meydanında bir güzel yakılmıştı. Herhalde güzel bir şenlik ateşi olmalıydı. Rab böylesine büyük bir değişiklik yaptı kiliselerin yaşamlarında. Yani insanları boş ve sahte inançlardan özgür etti Rab. Böylece Rab'bin sözü egemenliğinin etkisiyle giderek gelişip güçlendi. Bu olaylar son bulunca Pavlos ruhunda Makedonya ve Ahaya'dan geçerek Yeruşalim'e gitmeyi tasarladı. Oraya gittikten sonra Roma'yı da görmem gerekir dedi. Habercilerin İşleri 19, 20, 21. ayetler. Doktor Luka'nın buraya kaydettiği olaylar son bulunca Pavlos'un bu haber gezisi sırasında Roma'ya da gitmeye niyetlendiğini görüyoruz. Ama bunlar Pavlos'un istediği, planladığı biçimde olmayacaktı. Kendisine hizmette bulunanlardan iki kişiyi, Timoteos'la Erastos'u Makedonya'ya gönderdi. Kendisi ise bir süre daha Asya bölgesinde kaldı diyor 22. ayette. Pavlos Korintoslulara bu dönemde yazdı. Öyle anlaşılıyor ki Korintoslulara yazılan mektubu onlara Timoteos ile Erastos iletmişti. Her ne kadar bu mektup Korintoslulara hitaben yazılıyorduysa da Filipi ve Selanik kentlerinin bulunduğu Makedonya'ya, Atina ve Korintos kentlerinin bulunduğu Ahaya'ya da ulaştırılacaktı. Kendisine Efesos'ta büyük bir kapı açıldığını ama birçok karşı duranlar olduğunu Pavlos bu mektubunda yazmıştır. Bütün bu karşı koymaların gerisinde şeytanın yer aldığı açıkça ortadadır. Çünkü Efesos putperest inancının ve şeytana tapınmanın merkeziydi. Bugün gördüğünüz şeytana tapıcılık hiç de yeni bir şey değildir. Bu sıralarda yol ile ilgili büyük kargaşalık koptu diyor 23. ayette. Hristiyan kilisesinin ya da Mesih inanlıları topluluklarının o günlerde mezhep adı da olmak üzere herhangi bir adı yoktu. Bu inanca basitçe yol deniyordu. Bu yolun yeni bir yol olduğu belliydi. Burada söz edilen yol Rab İsa'nın kendisiydi. Çünkü kendisi yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan kimse babaya gelemez. Dimitrius adında bir kuyumcu vardı. Artemis tapınağının gümüş yontularını yapardı. Bununla sanatçılara bol iş sağlamaktaydı 24. ayet. Artemis tapınağı büyük bir putperest tapınağıydı ve aynı zamanda büyük bir iş merkeziydi. Buna bir tür para merkezi yani borsa da diyebilirdik. Bu yer aynı zamanda günahın da merkeziydi. Burada ve çevresinde çok büyük bir ahlaksızlık vardı. Din ve dinciliğin insanı ne denli aşağılara sürüklediği doğrudur. Bu tapınak antik dönemlerin 7 harikasından birisiydi ve gelmiş geçmiş en büyük Yunan tapınağıydı. Tapınak görünüş olarak çok güzeldi ve çeşitli sanat işlemleriyle süslenmişti ama Artemis heykeli çok iğrenç bir heykeldi. Bu Yunanlıların lütufkar imajındaki Artemis değil ama çok göğüslü, bereket tanrıçası imajındaki oryantal Artemis'ti. Bu adamlar Artemis'in gümüşten yapılma heykellerini satıyorlardı ve bu ticaret onlara çok büyük paralar getiriyordu. Pavlos'un bu ruhsal hizmeti işte onların bu ticaret işleriyle çatışıyordu. Dimitrius bu adamları ve benzeri işlerle uğraşanları bir araya toplayıp arkadaşlar dedi biliyorsunuz bu işten sağlam kazancımız var. Bu Pavlos'un yalnız Efesos'ta değil neredeyse tüm Asya'da el yapıtı nesneler Tanrı değildir dediğini görüyor, duyuyorsunuz. Böylece büyük bir topluluğu inandırarak akıllarını çeldi. Yalnız bu sanatımızın çürütülme tehlikesi değil, yüce tanrıçamız Artemis'in tapınağının da hiçe sayılma tehlikesi var. Sonunda tüm Asya bölgesinin ve dünyanın saygı duyduğu Artemis'in yüceliği ortadan kaldırılacak. Habercilerin İşleri 19-25-27 ayetler arası. Sizin de göreceğiniz gibi Dimitrios'un önderliğindeki sanatçıların başlattığı ayaklanmanın temel nedeni kendi çıkarlarıydı. Bu adamlar gümüşten küçük heykeller yapıp bunları satıyor ve bu ticaretten epey yüklü bir kazanç sağlıyorlardı. Artemis Tapınağı antik çağların 7 harikasından biri olduğundan birçok insan burayı görmeye gelirdi. Bu nedenle bu sanatçılar söz konusu heykelleri satarak büyük paralar kazanıyorlar ve gün geçtikçe daha da zenginleşiyorlardı. Size açıkça söyleyeyim, bir adamın canını yakmadan cebindeki parayı alamazsınız. Artemis tapıcılığı Ön Asya'da çok yaygındı. Efesos o dönemde hem bir ticaret merkezi, hem de bir din merkezi, hem tapınma merkeziydi. Efesos, doğu ile batının birleştiği bir yerdi ve her ikisinin de kötüleri hep oradaydı. Topluluk bunu duyunca öfkeyle dolarak Efesosluların Artemis'i yücedir diye bağırdılar. Kenti kargaşalık sardı. Pavlos'a yol arkadaşlığı eden Makedonyalı Gaios'la Aristarhos'u yaka paça yakalayıp hep birlikte tiyatroya üşüştüler. Pavlos halkın karşısına çıkmak istediyse de öğrenciler onu bırakmadılar. Pavlos'la arkadaş olan Asya bölgesinin bazı yöneticileri kendisine haber salıp sakın tiyatroya gelmesin diye yalvardılar. Bu bir tür ayaklanmaydı. Burada geçen Asya bölgesinin bazı yöneticileri Asiyark adı verilen din ya da politik görevlileriydiler ve burada Pavlos'a kargaşalık çıkaran kalabalığın karşısına çıkmaması yönünde uyarılarda bulunuyorlardı. Ona gidip de kargaşalığın içine girmenin saçmalık olacağını ve bunun kimseye bir yarar getirmeyeceğini söylediler. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Toplantı karmakarışıktı. Çoğu niçin bir araya geldiklerini bile bilmiyorlardı. Topluluk Yahudilerin öne sürdüğü Alexander adlı birisini ortaya getirdi. Alexander elini sallayarak halka karşı kendini savunmak istedi. Ama onun Yahudi olduğunu anlayınca yaklaşık 2 saat süreyle tümü bir ağızdan Efesosluların Artemis'i yücedir diye bağırdılar. Habercilerin İşleri 19-32-34 ayetler arası. Alexander herhalde Paulus'la beraber bulunan imanlılardan biriydi. Bu tam bir kargaşalık ortamıydı. Orada bulunanların birçoğu niçin orada bulunduklarını bile bilmiyorlardı. Bu arada hiç kimseye konuşma hakkı tanımıyorlardı. Alexander'ın konuşmasına da izin vermemişlerdi. Çünkü bulundukları yerde dolanıp Efesosluların Artemis'i yücedir diye bağırmak istiyorlardı. En sonunda kent görevlisi topluluğu susturarak Efesoslu arkadaşlar dedi. Efesos kentinin yüce Artemis tapınağının ve Zeus'tan indirilen tanrı taşının koruyucusu olduğunu bilmeyen var mı? Bunlar yadsınamaz gerçeklerdir. Onun için susmanız ve ölçüsüz davranıştan kaçınmanız gerekir. Buradaki kent görevlisi pek tabii ki yerel yönetimde görev yapan bir memurdu ve kentin tiyatrosunda toplanan bu kalabalığa bu işi fazla uzattıklarını, artık gürültüyü kesmelerini söylüyordu. Onlara herhalde şöyle diyordu: bakın işte büyük tapınakla Artemis heykeli orada duruyor. Onlara hiçbir şey olamaz. Onlara karşı tek bir söz dahi söylenemez. Ama bakın değerli dostum, hem o muhteşem tapınak hem de Artemis heykeli bugün neredeler? Her ikisi de yaklaşık 2000 yıl önce yerle bir olmuş, yok olup gitmiştir. Buraya getirdiğiniz bu adamlar ne tapınak hırsızıdır diyor, ne de tanrıçamıza sövmektedirler. Ama Dimitrios'la sanatçı arkadaşları birinden davacı iseler, mahkemeler açıktır, yargıçlar vardır, birbirlerini suçlasınlar. 37-38. ayetler. Kent görevlisi sanatçıların Pavlos'la bir davası varsa bunu yasal yollardan mahkemelere götürebileceklerini, mahkemelerin bu tür davalar için açık olduğunu söylüyordu. Yok eğer diyor, sorunu daha ileriye götürmeyi istiyorsanız bu yasal toplantıda çözülmeli. Çünkü bugün geçen olaylar yüzünden ayaklanma suçunun bizlere yüklenmesi tehlikesi içerisindeyiz. Bu taşkınlığın hesabını verebilecek durumda değiliz. Kent görevlisi bu sözleri söyledikten sonra toplantıyı dağıttı. Habercilerin İşleri 19-39-41 ayetler arası. Kent görevlisi onlara öne sürmek istedikleri bir konu varsa bunu oturulup yasal bir toplantıda çözümlenmesi gerektiğini söylemişti. Bu nedenle onların ellerindeki plakatlarını indirmelerini, bağırışmalarına bir son vermelerini ve sağa sola koşuşturmaktan vazgeçmelerini söylüyordu. Yoksa gerçekten isyan çıkarmakla suçlanabilirlerdi. İsyanlar görüyorsunuz yeni değil. Bütün bu olanlar sanki yeni yaşanıyormuş gibi geliyor insana, değil mi? Böylece kent görevlisi kent tiyatrosunda toplanan kalabalığı dağıtmıştı. Onların yapmış olduğu bu eylemin bir suç sayılabileceği uyarısında bulunduktan sonra kalabalık dağılmış, herkes kendi evine dönmüştü. Pavlos'un Efesos'taki hizmetleri böylece son buluyordu. Pavlos Efesos'tan ayrılacak ve Makedonya'ya geçecekti.